Evet, iki gündür Profesör Doktor Mikail Bayram hocamızı büyük bir zevkle dinliyoruz. Bugün inşallah Anadolu Selçuklular, değil mi?
Evet.
Onu dinleyeceğiz.
Türk dünyasının Anadolu Selçuklularına geçiş.
Tamam hocam, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Benim hocamın da belirttiği gibi bundan sonraki dersim daha ziyade Anadolu'yu tanımak ve Anadolu İslamlığının Anadolu'da, Anadolu bölgesinin Müslümanlaşması, İslamlaşması olayları üzerinde duracağız. Ama Anadolu'daki İslami harekatın yapılanması, oluşumunun dinamikleri hep Orta Asya'dan geldi. Onun için biraz Orta Asya'yı tanıyarak, Orta Asya'daki hareketleri tanıyarak Anadolu'ya bir giriş yapayım diye düşünüyorum. Onun için bu derste önce Orta Asya ve Türk dünyası üzerinde bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum, ihtiyaç duyuyorum.
İnşallah.
Şimdi Anadolu'da Selçuklular Anadolu'ya gelmeden önce Selçukluların Orta Asya'da bir şeyleri vardı. Bir düzenleri vardı, bir kurulu devletleri vardı ve zamanla bir şeyler oldu ve Selçuklular bu sefer yerlerinden, Oğuz ilinden koparak etrafa yayılmaya başladılar. İşte bunun sebepleri neydi, niçin bu olaylar cereyan etti, bunu bir gözden geçirmek gerekir. Şimdi o dönemde özellikle 9. miladi yüzyıl, 10. miladi yüzyıllar bu bakımdan son derece önemlidir. Bu dönemde haritaya şöyle bir bakıyoruz. Bakın bu şu bölgede şurada Cent diye bir şehir var. Buradan Mavera Nehir üzerinden Fergana Vadisi'nden Hindistan'a giden bir yol var. Ticaret yolu var. Bu Hindistan'dan gelen ticaret malları Mavera Nehir bölgesinden Aral Gölü'nün kuzeyinden Hazar iline kadar uzanan bir yoldur bu. Peki. Şöyle bir yol var. Bu ticaret yolu çok hareketli, o dönemde çok hareketli bir ticaret bölgesidir.
İpek Yolu dedikleri mi?
İpek Yolu'nun bir kolu.
Ha, bir kolu.
Kuzeye giden bir kolu. Tabii Hindistan'dan giden şeyler aynı zamanda İslam dünyasından da bir takım ticaret kolonileri bu ticari faaliyetlere katılıyorlar. Müslümanlar da bu ticari faaliyetler içerisinde önemli rol oynuyorlar. Biliyorsunuz İslam'ın yayılışında tarih boyunca en kuvvetli rolü oynayan ticaret erbabıdır. Hatta öyle şeydir ki bu ticari faaliyetler sonunda öyle yoğun propagandalar ortaya çıkıyor ki düşünün Müslümanlar Endonezya'ya, Malezya'ya, oralara hiçbir zaman askeri bir operasyonda bulunmadılar. Ama o bölgeler tamamen Müslümanlaştı. O bölgelerin Müslümanlaşması da tamamıyla bu tüccarların gidip gelmeleri sonucu ve tüccarlarla birlikte kültürel faaliyetlerin o bölgelere yayılmasının sonucudur. İşte bu ticaret erbabının bu bölgelerde yoğun faaliyet göstermeleri sonucunda İslamiyet de buralara yayılmaya başlıyor. Fakat bu da İslamiyet'ten başka başka dinler de bu bölgede, bu yol güzergahında başka dinlerin de yoğun faaliyetleri vardı. Bunlardan birisi Hristiyanlardır. Ve birisi de Yahudilerdir. Şimdi Hristiyanlar, ki bunlar apokrif Hristiyanlardır. Nasturi Hristiyanlardır. Hristiyan dünyasının, Ortodoks Hristiyan dünyasının yani Roma İmparatorluğu'nun tanımadığı bir Hristiyanlardır. Bu Nasturi Hristiyanlar Bizans'ın, bakın Roma İmparatorluğu'nun,
yani kadim kilise dedikleri,
evet,
mi oluyor? Yani?
Evet.
Asliyetine daha yakın.
Tabii. Roma İmparatorluğu bu apokrif Hristiyanları zorluyor, ülkenin dışına sürüyor. İşte bunlar muhtelif yönlerden bir kısım Hristiyanlar işte Mezopotamya, İran'ın himayesine giriyorlar. Geçen dersimizde de buna işaret ettik. bir kısım Hristiyanlar da daha kuzeye gidiyorlar. Burada Hazar devleti var. Bakın Hazar denizine adını veren bir Türk kavminin kurmuş oldukları bir devlette Hazar gölünün, Hazar denizinin kuzeyinde ve batısında yerleşmiş olan Hazar devleti vardı. İşte bir takım Hristiyanlar da bu Hazar iline hicret ediyorlar. Yahudiler de aynı şekilde. Hristiyan ticaret erbabıyla rekabet halinde olan Yahudiler, biliyorsunuz Yahudilerin bir tabiatı var. Nerede ticari bir aktivite varsa orada Yahudi mutlaka vardır. Dolayısıyla Yahudiler de Bizans'ın zulmünden, Bizans'ın tazyikinden onlar da kuzeye çekiliyorlar ve onlar da Hazar iline geliyorlar. Hazar ilinde Müslümanlar da geliyorlar. Az önce dedim ticaret sahikiyle Müslümanlar da bu bölgelere geliyorlar. Ve bu bölgede üç dinin, üç semavi dinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bir alan meydana geliyor burada. Hemen burada bir şeyi de hatırlatayım. Müslümanların o İran fethi sıralarında Hazreti Osman zamanında bir ordu Kafkasya'ya gönderildi. Fakat bu ordu Kafkasya'da başarılı olamadı. Bab-ül Ebvab denilen şurada bir yer var. Müslümanlar Bab-ül Ebvab'a kadar gittiler. Bab-ül Ebvab'ın ötesine geçemediler. Buraları fethedemediler. Hatta bir dönemde bu Hazar Türkleri Abbasiler zamanında bir akın düzenlediler İslam dünyasına. Ta Musul'a kadar, Erbil'e kadar geldiler. Yani. Bir akıncı kuvveti. Bu kadar şeydiler, savaşçı bir topluluk idi. Şimdi şeyde Hazar ilinde bu faaliyetler olurken Hazar kralı, o günün Hazar kralı 840 yılları civarında, miladi 840 yıllarında Hazar Hakanı ve onunla beraber olanlar diyorlar, birçok milletlerin belli dinleri var, devletlerin belli bir dinleri var. Devletler o dinleri kendileri için resmi bir din kabul ediyorlar. Ve o dinin müdafiliğini yapıyorlar. Bizim kavmimizin de bir müstakil bir dini olsun, belli bir dini olsun diye düşünüyorlar. Bu amaçla din tercihinde zorluk çekiyorlar. Hangi dini resmi din olarak kabul edelim? Bu yönde bir tereddütleri oluyor, bir çıkmazları oluyor. Bu sefer kendilerince Hazar Hakanı bir program düzenliyor. Diyor, üç semavi dinin mensuplarını bir araya getirelim. Bunları bir dinleyelim. Bunların içinden hangisi bize uygunsa, hangisi hoşumuza giderse onu kendimize resmi din olarak kabul edelim. Bizim de böylece resmi bir dinimiz olsun diye düşünüyorlar. Bu amaçla Hazar Hakanı Abbasi halifeliğinden bir din görevlisi talep ediyorlar. Diyorlar bize İslam'ı anlatacak, bize bir din adamı gönderin. Ve halife de, o günün halifesi de bir mütekellimi, kelamcıyı Hazar iline gönderiyor. Sonra bir Yahudi haham talep ediliyor ve bir Yahudi haham da Yahudiliği temsilen Hazar Hakanı'nın huzurunda bulunuyor. Bir de Hristiyan keşiş. Bu üç din mümessilini bir araya getiriyorlar ve bunları dinliyorlar. Bunları derlerken ilk sözü Müslümana veriyorlar. O mütekellime veriyorlar. O mütekellim de İslam'ı o topluluk içerisinde anlatıyor. Kralın huzurunda, Hazar Hakanı'nın huzurunda ve o mecliste bulunanların huzurunda Müslüman onlara İslam'ı anlatıyor. Müslüman mütekellim İslam'ı anlattığı zaman işte Cenab-ı Allah'ın bu alemi yaratışından, Cenab-ı Allah'ın tevhidinden bahsediyor. Ondan sonra bu Cenab-ı Allah'ın dinini peygamberleri vasıtasıyla gönderdiğini, beşeriyetin başlangıcından beri muhtelif zamanlarda peygamberler geldiklerini, peygamberler Allah'ın dinini, Allah'ın tevhidini insanlara tebliğ ettiklerini ve ahlaki bir düzen kurduklardı peygamberlerin. Fakat aradan zaman geçince insanlar o peygamberin dinini, o peygamberin kitabını getirdiği prensipleri unuttuklarını veya dejenere ettiklerini ve bunun sonunca Cenab-ı Allah zaman zaman bir başka peygamber gönderiyor. İnsanları yeniden kendi dinine davet ediyor. Ve işte İbrahim peygamber geldi. Davut ve Süleyman peygamberlerden bahsediyor. Davut ve Süleyman peygamberlerin de bu şekilde gerçek dini, Allah'ın dinini insanlara ulaştırdıklarını anlatıyor. Ve nihayetinde İsa peygamber, Musa ve İsa peygamberlerden bahsediyor. Ve en sonda da Hazreti Peygamber'e geliyor. Hazreti Peygamber'den bahsediyor. Hazreti Peygamber'in Kur'an diye bir kitap getirdiğini, bu Kur'an'la insanları irşad ettiğini, Allah'ın dinini en doğru biçimde insanlara sunduğunu anlatıyor. Hulasa ediyorum. Bu hadiseyi haber veren Fakih-i Belhi adında bir ilim adamımızdır. Adından da anlaşıldığı üzere bu Belhi'dir. Ve İslam dünyasında ilk defa dinler tarihine dair bir kitap yazan adamdır. Fakih-i Belhi. Bu Fakih-i Belhi bu hadiseleri anlatıyor. Gazneliler zamanının alimlerindendir. Evet, Beyanül Ebyan adlı kitabında bu şeyi anlatıyor. Sonra diyor bu Müslüman İslam'ı böyle takdim ettikten sonra sıra şeye veriliyor. Hristiyan'a veriliyor, keşişe veriliyor. Keşiş de dinleri anlatıyor. Adem peygamberden, İbrahim peygamberden, Davud ve Süleyman peygamberlerden, Musa peygamberden bahsediyor. Bütün bunlardan sonra Hazreti İsa'nın, Cenab-ı Allah'ın oğlu olarak Hazreti İsa'nın geldiğini ve Hazreti İsa da dini tebliğ ettiğini, İncil'i insanlara sunduğunu ve bir takım ahlaki müeyyideleri insanlara duyurduğunu söylüyor. O da bu şeyi, kendi dinini o topluluğa takdim ediyor. Üçüncü sırayı Yahudi alıyor. Yahudi haham. Yahudi haham oradaki topluluğa diyor ki, bak Müslüman'ı da dinlediniz, Hristiyan'ı da dinlediniz. Bakın, dikkat ettiyseniz Müslüman da benim peygamberlerimi kabul ediyor. Davud'u peygamberi olarak kabul ediyor, İbrahim'i kabul ediyor, Süleyman'ı kabul ediyor, Musa'yı kabul ediyor. Müslüman da böyle kabul etti, şey de kabul etti. Hristiyan keşiş de kabul etti. Ben ise onların dediklerini hiçbirini kabul etmiyorum. Onların ne İsa'yı kabul ediyor ne Muhammed'i kabul ediyorum. Ama onlar benim şeyimi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu benim hakkaniyetimin ifadesidir.
Şikayetçiymiş.
Bu benim haklılığımın ifadesidir diyor. O da bu mealde bir konuşma yapıyor ve Hazar Hakanı ile beraber olanlar Yahudi hahama hak veriyorlar. Ve bundan sonradır ki 840 yılından itibaren Hazar Hakanları Yahudiliği resmi din olarak kabul ettiler. Hazar Türklerinin resmi dini oldu. Şimdi biliyorsunuz Yahudilikte bir inanç var. Bir insanın Yahudi olabilmesi için ırken de Yahudi olması lazım. Bunlar Türk'le bunlar nasıl şey oluyor? Bu apokrif Yahudiliktir. Bunlar Yahudilerin o temel prensibini kabul etmeyen insanlardır. Türktürler ama Yahudi dinine giriyorlar. Halbuki Yahudi değiller. Ama apokrif Yahudilikte Yahudiliğin bazı
gruplarında apokrif
sapık. Yani Yahudiler veya Hristiyanlar kendilerine göre sapık saydıkları şeylere, dini hareketlere apokrif diyorlar. Evet, dolayısıyla bunlar Hazar Türkleri Türk olmalarına rağmen burada Yahudiliği benimsiyorlar ve büyük bir heyecanla da Yahudiliğe talip oluyorlar. ve nihayetinde 10. yüzyıl ve 11. yüzyıla girdiğimizde burada artık Hakanlar da Yahudilerden olmaya başladı. Bakın Hakanlar da Yahudi.
Anası Yahudi olan.
Evet, yani. Evet. Yahudi melikler, Arap tarihçileri bunları artık melik diyorlar. Mesela Melik Josef. Melik Josef Hazar Hakanı'dır. Hazar devletinin başkanıdır. Melik Josef. Yani Melik Yusuf demektir. Ve böylece şeyler Hazar ili tamamen Yahudileşmeye yüz tuttu. İşte bu sırada bundan dolayıdır ki diyoruz ki Yahudiler biliyorsunuz o şeyden Babilonya sürgününden sonra Yahudiler bir daha devlet kuramadılar. 2500 sene devlet kuramadılar. 2500 sene sonra bugünkü İsrail devleti kuruldu. Fakat Yahudilerin kurduğu bir devlet var. İşte bu Hazar devleti bir Yahudi devleti hüviyetinde ortaya çıktı.
Yahudileşen devlet.
Yahudileşen devlet. Bunu artık Yahudiler bunu şey sayıyorlar. Az önce dedim apokrif sayıyorlar ama bir Yahudi devleti oluşmuş. Nitekim bu devlet teşekkül ettikten sonra İspanya'daki Yahudilerin reisi olan bir keşiş şeye Melik Josef'e Hazar ili Hakanına bir mektup yazıyor. O Hazar ilindeki Hakan'a yazdığı mektupta bu mektup 1040 yılında yazılıyor. Bu mektupta o İspanya şeyi keşişi pardon hahamı Melik Josef'e bazı sorular soruyor. O sorulardan bir tanesi çok önemlidir. Diyor siz Yahudisiniz ama siz nereden geldiniz buraya? O bölgelere siz nereden geldiniz? Siz kimsiniz? Bu devletin asliyeti nedir? Bu devleti nasıl teşekkül ettirdiniz? Bu mealde bir mektup yazıyor ki o mektup günümüze gelen mektuplardandır. Avrupalılar bu mektubu ortaya çıkarttıklar ama önceleri bu mektuptan şüphelenmişler. Demişler ta İspanya'dan o günkü şartlarda bir mektup ta Hazar iline ulaşamaz demişler. Fakat sonradan yapılan araştırmalar gösterdi ki bu mektup İspanya'dan yazılmış, önce Macaristan'a gitmiş. Mektup Macaristan'dan sonra Kırım'a gelmiş. Yahudiler biliyorsun ticaret erbabı da her yere gidiyorlar. Dolayısıyla o Yahudi ticaret erbabı, tacirler bu mektubu taşımışlar. Macaristan'dan o mektup Kırım'a gelmiş. Kırım'dan sonra da Hazar iline ulaşmış. Bu kadar maceralı bir mektup. Evet, şimdi bu Melik Josef bu mektuba cevap da veriyor. Ve bu cevabında genel olarak Yahudilerin Roma İmparatorluğu'nun zulmünden, Roma İmparatorluğu'nun onları rahatsız etmesinden dolayı Roma topraklarında bulunan Yahudilerin göçüp, Romalıların zulmünden göçüp buralara geldiklerini anlatıyor o şeyde. Fakat buna bir ilave daha yapmak lazım. Melik Josef'in dediği doğrudur, elbette doğrudur. Yahudiler bu yollarla Hazar iline geldiler. Fakat Yahudilerin Hazar iline gelişlerinin bir güzergahı daha var. İran'da gene İslam'dan önceki çağlarda bir Mazdek hareketi var. Bu komünist bir harekettir. Yani Mazdek İran'da ilk defa, dünyada ilk defa komünizmi fikir olarak ortaya atan ve komünizmi fiilen uygulayan şahıs Mazdek'tir. İranlı Mazdek. Onun için bizim Muhammed İkbal, Pakistan şairi Muhammed İkbal Karl Marx'tan bahsederken diyor Mazdek'in müridi. Öyle ifade ediyor onu. Ve gerçekten öyle. Mazdek'in müridi şeyinde görünüyor. O Mazdek hareketi sırasında Mazdek isyanı bastırıldığı zaman Mazdek hareketinin içinde Yahudiler de vardı. Hatta ben diyorum onu büyük bir ihtimalle Maz'daki o komünist düşünceleri veren ve o komünizmi uygulama imkanı sağlayan o bölgedeki Yahudilerdi. İran Yahudileriydi. Tabii bu Maz'dek isyanı bastırılınca Maz'dek isyanının içinde olan Yahudiler de kuzey istikamete gittiler. Onlar da Hazar iline geldiler. Melik Josef burayı eksik bırakıyor. Ve netice itibariyle bu bölgede bir Yahudi devleti kuruluyor. Bakın Yahudiler o Mezopotamya sürgününden sonra bugünkü İsrail devleti kurulmadan önce bir devlet kurmuşlar. Hazar devletini kurmuşlar ki biz bunlara Karaim Yahudileri diyoruz. Karaimlerdir bunlar. Bu Karaim Yahudileri daha sonra Moğol istilası sırasında Moğollar biliyorsunuz Moğolların bir kolu da Cengiz Han'ın oğlu Cuci komutasında bir ordu da Moğollar Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine Kırım'a kadar geldiler. Buralarda Altın Ordu Devleti'ni kurdular. Bu Moğolların Hazar Denizi'nin kuzeyinden batıya doğru ilerlerken buradaki Hazar Devleti'ni de ortadan kaldırıyorlar. Ve Hazarlar Moğolların tazikiyle Karadeniz'in kuzeyine yayılıyorlar. Hatta ta Romanya'ya, oralara Romanya'da çok sayıda bu Hazar Türkleri oralara yayıldılar.
Kendini Yahudi zanneden Türkler.
Evet, Karaim'dir onlar artık. Kendileri Yahudidir. Nitekim Cumhuriyet'in bidayetinde de bunlardan pek çok şahsiyetler Türkiye'ye geldiler. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Karaimlerin çok önemli rolü var.
Onların soyadları ne hocam şu anda?
Ben şimdi onlardan bazılarını sayayım, çok tuhafınıza gidecek. Celal Bayar onlardandır.
Allah Allah.
Celal Bayar Romanya'da Eflaklı'dır. Kuzey Yahudileridir onlar. Bunlara biz Sabatay isteriz biliyorsunuz. Müslüman olmuşlar, sonra da Müslüman olmuşlar ama onu bilemiyoruz artık. Adamların içini okuyacak halimiz yok. Mesela Fuat Köprülü onlardandır. Meşhur Fuat Köprülü. O da Romanyalıdır. Romanya'da Tuna üzerinde bir köprü var. Köprü denilen yerdendir. Adnan Menderes onlardandır. Adnan Menderes Kırımlıdır. O da Karaim'dir. Karaim kökenlidir, öyle diyelim ben.
Bu G ile mi yazılıyor, K ile mi?
K ile, Karaim. Ondan sonra Demokratların meclis başkanı vardı, neydi adı? Refik Oraltan. Refik Oraltan onlardandır. Ondan sonra Fatih Rüştü onlardandır. Polonyalıdır. Bakın hepsi kuzeylidir bunlar. Kuzeyden gelendir. Refik Oraltan dedim, o şeydir, Moldovyalıdır. Daha sayayım mı? Ya bir sürü var böyle. Efendim?
Zevkli oluyor.
Yalnız burada bir boşluk bırakmayayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin teşekkülünde hem Türkiye'de Osmanlı topraklarında hem bu Karaim Yahudileri, Karaim Türkleri diyelim, Yahudi de demeyelim bunlara. Çünkü bunların içlerinde bazıları namazlı, niyazlı insanlardır. Karaimler, bir de Kapaniler var. Kapani Yahudiler. Bunların merkezleri de, Kapanilerin merkezleri de iki merkezleri var. Birisi İzmir'dir, birisi Selanik'tir. Kapani Yahudiler. Kapani Sabataistleri diyelim. Bu iki Yahudi grup birlikte hareket ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni bunlar oluşturdular. Pardon.
Reformistler var bunların arasında.
Evet, reformistler de olur. Farklı fikirlerde olan insanlar vardır. Doğrudur. Kapaniler ve Karaimler birlikte hareket ettiler ve Türkiye Cumhuriyeti onlar oluşturdular. Fakat sonradan Pars'ı Kapaniler ele geçirdiler. Devleti Kapaniler ele geçirdiler. 1946 senesinde şeyler artık Karaimler dediler, yeter artık dediler, onlar da devreye girdiler. 46 olayları, Demokrat Parti'nin kurulması ve Demokrat Parti'nin devreye girmesi işte bunun sonucudur. O karayim olan insanlar, onlar da bir parti oluştular ve devletin şeyinde biz de hakkımızı isteriz diye hak iddiasında bulundular. Ve nitekim işte 50'de seçimle girdiler. Bu sefer iktidara Cumhuriyet'in bidayetinden ta 50'ye kadar kapaniler iktidar iken 50'den sonra
Karaimler
devreye girdiler.
60'a kadar mı?
60'a kadar, evet. Şeyler, kapaniler 60'a kadar sabredebildiler. Kapaniler bunlara çok zor tahammül ettiler. 60'ta artık önce adamın uçağını düşürdüler, Menderes'in uçağını düşürdüler. Adam ölmedi. Fakat aradan çok zaman geçmedi. 2 sene sonra da darbe yaparak böylece Karaimlerin, şeylerin, kapanilerin intikamını alanlar çok feci bir şekilde onları cezalandırdı. Bak, cezalandırdıkları adamlar Hasan Polatkan, Polonyalıdır, Karaimdir. Fatih Rüştü Zorlu, az önce dedim, o da şeydir, Polonyalıdır, Kuzeylidir yani. Kuzeyli Yahudiler. Dolayısıyla bizim bugün böyle yakın dönemin olayları olarak gördüğümüz hadiselerin geri planında bu hadiseler var.
Ulan bugün işler daha büyük demektir. Yani
evet.
Şu andaki,
tabii.
Şu andaki hesaplaşma daha büyük
bir hesaplaşma. Daha ağırdır, evet. Hatta bir şey daha söyleyeyim ama onu söylemeyeyim. O zülfü yara dokunur diye. Evet, gene biz dönelim şeyimize. Hadiseleri takip etmeye devam edelim. Böylece Moğol hareketiyle birlikte Hazar devleti dağılmış oldu. İşte bu Hazar devletinin dağılması sonucu o Hazarlar muhtelif yerlere göç etmek durumunda kaldılar. Ve birçokları daha erken dönemlerde çeşitli yollarla Anadolu'ya inip geldiler. Fakat burada bir hareket daha var. Şimdi gene harita üzerine gösterelim. Bakın şu bölgelerde Orta Çağ'da 6. 7. yüzyıllarda bu bölgelerde Göktürk devleti vardı. Bazıları Köktürk derler, bazıları Göktürk derler. İkisi de doğrudur. Belki de Köktürk biraz daha doğrudur. Köktürkler devleti vardı. Bu tarihlerde Köktürkler devleti yıkılınca Oğuzlar bu devletin şeyinde olan, bu devletin topraklarında bulunan vatandaşı olan Oğuzlar, Oğuz Türkleri şeysiz kaldılar. Himayesiz kaldılar ve onlar da biraz batıya doğru hareket ettiler. Aral Gölü'nün kuzey taraflarında vatanları, oraya biz Oğuz ili diyoruz. O Oğuz ilinde yaşamaya devam ettiler. Fakat önceleri Hazar Türklerinin de şeyindeydiler. Evet. Hazar Türkleri yıkılmadan önce de Hazar Türklerinin emrindeydiler. Burada bulunan Oğuzlar zamanla İslamiyet'e ilgi duymaya başladılar. Bakın ya da ticaret erbabının şeyiyle. Çünkü bakın burada Cent şehri var. Buradan gelen ticaret yolları tam Oğuz ilinin içinden, ortasından geçiyor. Dolayısıyla buraya gelen ticaret erbabı buralarda İslamiyet'i tanıttılar. Sonra bu bölgelerin insanları Yahudiliğe de aşinadırlar. Yahudiliği de tanıyorlar, biliyorlar. Çünkü Yahudilerde de biliyorsunuz tevhid inancı var, melek inancı var, cennet inancı var, cehennem inancı var vesaire vesaire. Peygamber inancı var, kitap inancı var. Dolayısıyla bunlar Yahudiliği de, Yahudiliğin dışında da olsalar Yahudiliği bilen halklardır. İşte güneylerinde, hemen güneylerinde, o dönemde bu bölgelerde en kuvvetli siyasi otorite, İslami açıdan en kuvvetli siyasi otorite Samanoğulları devletiydi. Samanoğulları devleti Horasan'da şu bölgede kurulmuş iken zamanla bütün Maveran Nehri ve hatta ta Doğu Türkistan'a kadar bu bölgelerde kurulmuş bir İrani devlet. Bu devleti kuranlar Samanoğulları, Nuh bin Saman tarafından kurulmuş bir devletti. Samanoğulları Devleti İslamiyet'e de samimi bağlılığı olan, üstelik de Sünni olan, bakın İran kökenli olmasına rağmen bu devlet Sünni bir devlettir. Dolayısıyla bu devletin yaşadığı dönemlerde bu bölgeler muhtelif İslami ilimlerin en kuvvetli biçimde neşvinema bulduğu bir alandır. Arkadaşlarım gayet iyi bilirler. Mesela o şeyleri yazanlar, hadis kitaplarını yazanlar, Kütüb-i Sitte'yi yazanların hemen hepsi bu bölgeden, bu bölgenin insanlarıdır. Mütekellimler bu insanın bölgeleri, bu bölgenin insanlarıdır. İmam Maturidi gibi.
Maturidi oradan, evet.
Oralıdır.
Seraksi oradan.
Seraksi oradan tabii, evet. Çok. Saymakla bitmez. Şimdi bu bölgelerde kuvvetli bir İslami cereyan vardı. Burada bölgenin çeşitli İslami gruplar arasında bazı bu bölgelerde özel bölgeler oluşmuştu. Bakın Horasan bölgesi şu bölgedir, bakın. Şu bölge Horasan bölgesinde Eş'arilik kuvvetli bir biçimde şey, Eş'ari ve Şafii mezhebi. Genellikle Eş'ariler Şafii olurlar. Yani itikat bakımından Eş'ariler, amel bakımından da Şafii mezhebini benimsiyorlar. Ondan sonra Mavera-Nehir bölgesinde şu bölge, Özbekistan'ın bulunduğu bölge. Bu bölge Maturidi mezhebindeydiler. Maturidiler de genel olarak büyük çoğunluk itibariyle bunlar da Hanefidirler. Bir de Harezm bölgesi var. Yani Hazar Denizi ile Aral Gölü'nün arasında bulunan bu bölge, bugünkü Türkmenistan'ın toprakları. Burada Harezm'di. Harezm'de de Mu'tezile mezhebi geçerliydi. Mu'tezile mezhebinden olanlar da çoğunlukla, onlar da Hanefi, amelde Hanefi mezhebine bağlı olurlardı. Şimdi şeyler, Oğuzlar, Hazar Denizi'nin kuzeyinde, pardon, Aral Gölü'nün kuzeyinde bulunan bu şeyler, Oğuzlar, İslam dünyasıyla yoğun irtibat halindeler. İşte bu irtibattan dolayı İslamiyet oralarda hızlı bir şekilde yayılma istidadı gösteriyor. Evet. Bazı rivayetlere göre Selçuk Bey'in babası Dukak var. Bazı iddialara göre bu Dutak Müslüman olmuş. İlk defa Oğuzlar'da bu Dutak Müslüman olmuş ve sonra kavmini de İslamiyet'e çağırmış. Öyle bir iddia var. Fakat bazıları diyorlar ki Dutak Müslüman olmadı. İlk defa Oğuzlar'da İslamiyet'i kabullenen Selçuk Bey'dir. Selçuk Bey burada Oğuz ilinde, fakat Hazarların hakimiyeti altındadır. Tabi Müslüman olmuş. Müslüman olunca da kendisiyle birlikte Müslüman olan Oğuzlarla bir cemaat oluşturmuş ve bu şeylerden, Yahudi olan Hazarlardan endişe duyuyorlar. Rahatsızlık hissediyorlar. Hatta diyorlar ki Selçuk Bey onun şeyinden korunmak için, Hazar Hakanı'ndan korktuğu için, Hazar Hakanı'ndan kendisini ve yandaşlarını korumak amacıyla şeyden, Oğuz ilinden Cent şehrine, şu bölgeye gelip yerleşti. Göç etti, oraya geldi. Oraya gelmesinin amacı da Müslümanlardan istifade etmek. Müslümanların askeri gücünden, ekonomik gücünden yararlanma amacıyla bu bölgeye göçtü. Tabii bu bölgeye göçtüğü zaman kendisiyle birlikte Müslüman olan Oğuzları da beraberinde bu bölgelere getirdi. İşte bu tarihten itibaren sürekli olarak Müslüman olan Oğuzlar sürekli olarak İslam dünyasına göç etmeye başlıyorlar. Büyük kalabalıklar halinde göç edip geliyorlar. İşte Müslümanların böyle büyük kalabalıklar halinde göç edip bu bölgelere gelmesi de bu bölgedeki devlet adamlarını rahatsız ediyor. Tabii büyük kalabalıklar halinde göçüp Mavera-Nehir topraklarına gelince burada şeyler var. Samanoğulları Devleti de tam bu sıralarda yıkılmak üzeredir. Samanoğulları ile savaş halinde olan Karahanlılar vardı. Karahanlıların toprakları da ta Uygur iline kadar uzanan bu bölgelerdir. Karahanlılarla çatışma durumuna geldiler. Tabi Mavera Nehir bölgesinde Karahanlılarla mücadele ederken Karahanlıların tazikiyle bu sefer Oğuzlar Horasan'a inmek zorunda kalıyorlar. Harezm çöllerinden ve Mavera Nehir'den, nehir üzerinden büyük kalabalıklar halinde Horasan'a göç ediyorlar. Horasan'a geldikleri zaman da bu sefer Gaznelilerle ters düşüyorlar. Çünkü o bölgede Gaznelilerin idaresi altındaydı. Gazneliler bundan büyük rahatsızlık duyuyorlar. Özellikle de Gazneli Mahmut bunların Horasan'a inmesinden son derece rahatsızlık duyuyordu. Sonra Gazneli Mahmut aklına bir fikir geldi. Tabii Gazneli Mahmut da bu sıralarda sürekli olarak Hindistan'a seferler düzenliyor. Hayatı boyunca 17 sefer düzenledi Hindistan'a. Hindistan'ın bir başından bir başına, haritamızda görünmüyor ama Hindistan topraklarına girdikten sonra Hindistan'ın tam doğu tarafında Madras. Madras denilen bir şehir var. Tam Madras'a kadar gitti yani. Hindistan'ı bir başından bir başına geçti. Orada Tar Çölü denilen bir çöl var. Uzun bir 2000 kilometrelik bir şeydir. Bir güzergahtır. Gazneli Mahmut 300 bin kişilik orduyla o güzergahı geçti. Bu o günün şartlarında, o günün şeylerinde, imkanlarında son derece muhteşem bir hadisedir. Evet, biz orayı bırakalım. Gene bu tarafa dönelim. Şimdi Oğuzlar Mavera Nehir'de tutunamayınca Horasan'a göçüyorlar. Horasan'a geldikleri zaman da Gazneli Mahmut ve Gaznelilerle ters düşüyorlar. Gazneli Mahmut bir plan kurdu. Bir defasında Aslan Yabgu'yu Selçuk Bey'in oğulları vardı. Selçuk Bey öldükten sonra yerine büyük oğlu Mikail geçti. Mikail de savaşlar sırasında ölünce yerine Aslan Yabgu geçti. Aslan Yabgu da Selçuk Bey'in oğullarındandı. Bazı devlet adamları oğulları bakımdan şanslı oluyorlar. Dolayısıyla Selçuk Bey'in de şöyle dirayetli, şeyli oğulları var. Kahraman diyebileceğimiz oğulları var. İşte Aslan Yabgu onun yerine geçti. Aslan Yabgu şeyde yönetimdeyken Gazneli Mahmut Aslan Yabgu'yu huzuruna çağırıyor. Onunla bir görüşme talebinde bulunuyor. Ve Aslan Yabgu Gazneli Mahmud'un yanına gidiyor. Gazneli Mahmud kendisinden Hindistan'a yapacağı seferlerde kendisine yardım edecek askerlere ihtiyaç duyduğunu bildiriyor. Ve Aslan Yabgu'dan asker talebinde bulunuyor. Aslan Yabgu diyor, kabul ediyor bunu. Sırtındaki o ok kılıfından bir tane ok çekiyor. Diyor, bu oku gönderirsen bir 10.000 tane asker gelir. Ok zaten şey demek, ok okumaktan geliyor. Ok aynı zamanda o bir mektup demektir. Türkler yazı bilmezlerdi. Yazı bilmedikleri için okla haber gönderirlerdi, okla cevap alırlardı.
Yani okmak.
Okumak, evet. Ok göndermek.
dün kolluk kuvvetlerini öğrendik, bugün de okumayı.
Diyor, bir ok göndersen bir 10.000 kişi gelir. Demiş, Gazneli Mahmut demiş ki, bu yeterli olmayabilir. Demiş, bir tane ok daha gönderdi. Bir ok daha çekmiş, demiş, bu oku da gönderdi. 10.000 daha gelir. Demiş, o da yetmez. Bir ok daha çekmiş. Bakmış, Gazneli Mahmut, bunlar çok fazladır. Çok kalabalıklar. Bunların askeri gücü çok fazladır. Bu hadise üzerine, tabi bu Gazneli Mahmut'un hilesiydi. Aslan Yabgu'yu tutuklattı. Kalincat Kalesi'nde hapsetti. Hapsetmekle de kalmadı. Oğullarıyla, çocuklarıyla birlikte Kalincat Kalesi'nde hapsetti. Sonra da gözüne mil çekti, onu öldürdü. Ancak Oğuzlar daha sonraki dönemlerde Gazneliler mağlup edince, Dandana Kan Savaşı'nda Gazneliler mağlup edince Gaznelilerle yapılan anlaşmada
şeyin oğulları, Aslan Yabgu'nun hapiste olan, Kalincar Kalesi'nde hapiste olan oğulları geri salındılar, serbest bırakıldılar.
Peki. Oğuzların işte Oğuz ilinde, yani Hazar, Aral Gölü'nün kuzeyinden Marmara Nehri ve özellikle de Horasan'a inişlerinden bahsediyoruz. Tabii bunlar büyük kitleler halinde insan seli gibi buralara dökülüp gelince, az önce dedim, Gazneliler bundan rahatsız oluyor. Onun için Gazneli Mahmut buraya birkaç tane operasyon düzenledi. Yani Oğuzları buradan söküp atmak için birkaç tane, bir tane değil, birkaç defa operasyon düzenledi ve özellikle 1017 yılında yaptığı operasyon çok büyüktü. Büyük bir orduyla geldi ve bu bölgelere inmiş olan Oğuzları Harezm çöllerine sürdü. Büyük bir şeydir. Bu çöllerde tabii bu insanları takip etmek mümkün olmuyor. Genellikle büyük ordular, ağır ordular çöllerde hareket edemez. Çöl bölgesinde hareket edemez. Onun için bunları çöle sürüyor ve ondan sonra da Horasan'ı kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hatta şeylerle de anlaştı Gazneli Mahmut. Karahanlılarla da anlaştılar. Karahanlılarla yapmış oldukları anlaşmalarda burada bir nehir var. Sir Derya Nehri var. O nehir hudut olmak üzere bunun doğu tarafı Karahanlılara bırakıldı. Nehrin güney tarafı da Gaznelilere kaldı. Ve şeylerde Selçuklularda Oğuzlarda Harezm'e sürülmüş oldular. Böyle bir anlaşma da var şeylerle. Karahanlılarla aralarında böyle bir paylaşım da oldu. Fakat bu Türkler bununla da yetinmiyorlar. Yani Harezm çöllerinden tekrar Gaznelilerin kuvvetleri buradan çekilince onlar tekrar dökülüp geliyorlar bu bölgelere, Horasan'a dökülüp geliyorlar. Ve bu operasyonlarından birinde ki bu az önce söylediğim 1017 operasyonudur. O 1017 operasyonunda Oğuzlar kuzeye Harezm çöllerine sürülürken bir grup Oğuzlar geriye dönemediler. Harezm'e dönüş yapamadılar. Çünkü bu mıntıkayı tamamen kapattı Gazneli Mahmut kapatınca bunlar güneyde kaldılar. Ve Gazneli Mahmud'un tazikiyle de İran yaylasından geçerek, bakın 1017'de Malazgirt'ten aşağı yukarı 50 sene öncedir. Çağrı Bey ve Çağrı Bey'in maiyetinde olan tahminen 3000 kişi olan bir süvari birliği. Bu süvari birliği İran yaylasını geçerek Doğu Anadolu'ya geldiler. Van Gölü'nün kuzeyine geldiler. Oralarda Ermeni şeylerle çatıştılar. Çatışmalara girdiler. Yani tabiri caizse serseri mayın gibi buralarda dolaşıp durdu. Ve sonra buralarda tutunamayınca Çağrı Bey beraberinde çok kayıplar da vermekle birlikte sonra Çağrı Bey geldiği yoldan geri dönmek zorunda kaldı. 1022 yılına kadar buralarda dolaştı durdu Çağrı Bey. Evet, Gaznelilerle bu hoş olmayan münasebetlerin sonucunda bir defasında bu Oğuzlar daha toplu olarak büyük bir şey halinde Selçuklu prenslerinin yönetiminde büyük gruplar halinde yeniden istila ettiler. Horasan'ı istila ettiler. Özellikle buradaki otlaklara büyük bir ilgi duyuyorlardı. Çünkü bu Türklerin çok sayıda davar sürüleri, hayvan sürüleri var. Bu hayvan sürülerini barındıracak otlaklara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden bu bölgelerdeki otlakları genellikle işgal ediyorlar. Bu otlaklara geliyorlar. İşte bir defasında da böyle büyük gruplar halinde gelirlerken bu sefer Gazneli Mahmud'un oğlu Mesud, Sultan Mesud çok büyük bir orduyla, dediklerine göre 90 bin kişilik orduyla ve fillerle donanmış bir ordu. Çünkü Hindistan'a gittikleri için Hindistan'dan çok sayıda fil getirmişler. ve fillerle donanmış bir orduyla bu bölgeye geldi ve Sultan Mesud'un hedefi de artık kat'i olarak buradaki Oğuzlara kökünü kurutmak idi. O da bir başla geliyordu. Fakat onun ağır ordusu Dandan Akan denilen yerde Selçuklularla, Selçuklu hafif süvari birlikleriyle karşı karşıya geldi. İşte bu süvari birlikler, bu tür ağır ordular karşısında süvari birlikler çok başarılı olurlar. Bu taktiği de Türkler çok güzel uyguluyorlar. Selçuklu Türkleri birçok yerlerde bu taktiklerini uyguluyorlar. Şimdi hafif süvari birlikleri olunca bu süvari birlikleri ani baskın düzenliyorlar. Bir darbe vuruyorlar ve geri kaçıyorlar. Bir darbe vuruyor, geri kaçıyor. Ağır ordu bunları takip edemiyor. Bunların peşine düşemiyor. Bu tür vurkaç taktiği diyoruz buna. Bu tür vurkaç taktiğiyle şeyleri bunaltıyorlar. Gazneli ordusunu bunalttı ve Gazneli ordusunun içerisinde şey çıktı. O sırada ordunun içinde olan, Gaznelilerin yanında olan şeyin müşaviri, Sultan Mesud'un müşaviri olan İranlı bir zat var, Beyhaki, tarihçi Beyhaki diyoruz. Bu Beyhaki, Beyhaki'nin yazdığına göre orduda, o büyük orduda bir bunalım meydana geliyor, bir savaş isteksizliği meydana geliyor. Çünkü karşı tarafa hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey yapamayınca da moralleri bozuluyor. Ve bu şey içerisinde ordusundan bir büyük taife kopup geriye çekiliyorlar şeyde. Sultan Mesud'un karargahında. Bir büyük grup geriye çekilince diğerlerinin de morali bozuluyor ve diğerlerine çekilmek ihtiyacı duyuyorlar. Tabii Gazneliler bu çekilme sırasında arkasından da bu hafif süvari birlikleri bunlara sürekli tazyik yapıyorlar. Vurkaç taktiğini uyguluyorlar. Tabii Gazneliler burada çok büyük ganimet bırakarak geri çekiliyorlar. Genellikle Orta Çağ'ın savaşlarında bu ağır ordular mağlup oldukları zaman çok külliyetli miktarda ganimet bırakırlar. Dolayısıyla Gazneliler o zengin Hindistan bölgesinden getirmiş oldukları o ganimetler şeylerin eline geçti. Oğuzların eline geçti, Selçukluların eline geçti, Selçuklu prenslerinin eline geçti. Ve netice itibariyle Gazneliler bu bölgeyi terk ettiler ve Gazneliler bu bölgeyi terk ederken de Horasan kendiliğinden Oğuzların eline geçti. Fakat Oğuzlar bununla da yetinmediler. Bundan sonraki dönemde Gaznelilerle bir anlaşma yaptılar. Gaznelilerle yapılan bir anlaşma gereğince sadece Horasan değil, İran yaylaları tamamen şeylerin idaresine girdi. Selçukluların idaresine girdi. Bu şeyler sırasında, bu savaş, bu zaferin hemen akabinde Selçuklu prensleri, tabi böyle büyük bir zafer kazanmış olmalarından dolayı Selçuklu prensleri bir araya geldiler, toplandılar, Nişabur'da toplandılar ve Nişabur'da artık resmen devletlerini kurmuş oldular. Daha önceki dönemlerde mesela Cent şehri onların merkeziydi. Aral Gölü'nün doğu yakasında bulunan Cent şehri Selçukluların ilk başkentiydi. Daha sonra Horasan'a indikleri zaman Horasan'da Merv şehrini kendilerine başkent yaptılar. Fakat bu dönemde meşruiyetleri yoktu. Gayri meşru olarak buralara gelip yerleşmiş ve buralarda karargahlar kurmuşlardı. Fakat şimdi Gaznelilerle yapılan anlaşma ile resmiyet kazandılar. İşte bu resmiyetten dolayı Selçuklu prensleri devletlerini resmen ilan ettiler. Şimdi Türklerde bir belli bir devlet anlayışı var. Bu devlet anlayışına göre Türklere mahsus bir devlet teorisidir. Türklere göre İslam'dan önceki dönemlerden beri Türkler bu anaane içerisinde, bu gelenek içerisinde devletlerini yönetirlerdi. Devleti kuran erkek hanedan üyelerinin ortak malıdır. Bakın, devlet, devleti kuran hanedan ailenin erkek evlatlarının ortak malıdır. Bu anlayışta olmalarından dolayı işte bu zaferden sonra hanedan üyeleri, devletin sahibi olan bu insanlar burada toplanıyorlar ve devletlerini ilan ediyorlar. Bu devlet ilan edildiği sıralarda Gaznelilerle de bir anlaşma yapmak ve Gaznelilerle sınırları aralarındaki ilişkiyi belirleyecek bir anlaşma yapılmak ihtiyacı duyuluyor. Bu anlaşma yapıldığı zaman bir heyet, bir elçi heyeti düzenleniyor ve bu elçi heyeti Gaznelilerle bu barış görüşmelerini yürütecek olan bir heyettir. Bu heyete elçi olarak birkaç kişi katılıyor. Bir elçi, bir diplomat, Tuğrul Bey'i temsilen, Tuğrul Bey kendisi gitmiyor, yerine bir vekil gönderiyor. Tuğrul Bey yerine bir vekil gönderiyor, o vekili temsilen Gaznelilerle barış görüşmesine onu gönderiyor. Bir diplomat Çağrı Bey'i temsilen bu toplantıya katılıyor. Bir diplomat da Musa Yabgu'yu, Tuğrul ve Çağrı Bey'in amcasıdır. Musa Yabgu'yu temsilen bu toplantıya katılıyor. Fakat bir işlerinde bir dördüncü diplomat daha var. O diplomat da danışment Ali Taylu'dur. Danışment oğullarının dip dedesi, danışment Ali Taylu. Ali Taylu da bu diplomatların arasına katılıyor. Fakat Beyhaki, az önce adını söyledim, o devrin tarihçisi Beyhaki diyor, bu danışment Ali Taylu da kendi kendisini temsilen katıldı. Bu çok önemli. Bakın her birisini bir vekil gönderiyor. Tuğrul Bey bir vekil gönderiyor, Çağrı Bey bir vekil gönderiyor, Musa Yabgu bir vekil gönderiyor. Fakat bu danışment Ali Taylu kendi kendisini temsil ediyor. Bunu bizim hocamız olan Zeki Velidi Togan güzel yorumluyor. Zeki Velidi Togan diyor, devletin kuruluşunda bu Ali Taylu da devleti kuran kuranlar arasında yer alıyor.
Sadık ailesinden değil.
Evet, aileden değil. Fakat aileyle akrabalıkları var.
Selçuklu ulemadan, yani danışment, evet. O manaya mı geliyor?
Ulemadan. Bunlar bilge kişi tabii. Evet, bu danışment Ali Taylu da bu diplomatlarla birlikte o şeye katılıyor ve şeylerle, Gaznelilerle barış görüşmelerinden sonra Gaznelilerle Selçuklular arasında bir hudut belirleniyor ve karşılıklı bir takım şeylerde bulunuyor. Bir takım hak ve hukuklarından bahseden bir şey hazırlıyorlar. Ne derler? Bir barış raporu, protokol düzenlenmiş oluyor. İşte bu hadiseden sonra Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti diyoruz bunlara. Merkezi Selçuklu Devleti de diyebiliriz. Merkezi Selçuklu Devleti fiilen ve resmiyet kazanarak kurulmuş oluyor.
Tarih kaç hocam?
1040 Dandan Akan olayıyla başlıyor bu. Bu Nişabur'da toplanan Selçuklu hanedan üyeleri kendi aralarında birini, bakın gene bir Türk devlet geleneğinin uygulanmasını burada görüyoruz. Burada bu hanedan üyeleri içlerinden bir kişiyi Büyük Hakan olarak, eski Türklerde de böyledir. Bir tane Hakan, Büyük Kağan olur. Dolayısıyla Büyük Kağan olarak, Büyük Hakan olarak Tuğrul Bey'i tanıyorlar. Büyük Hakanlığı Tuğrul Bey'e veriyorlar. Ondan sonra diğer hanedan üyeleri de devletin ortak sahipleri oldukları için onların da her biri belli bölgeleri yönetmek ve belli bölgelerde meliklik yapmak. Bakın bir Büyük Hakan oluyor, sultan. Daha sonraki İslami dönemde artık bunlar sultan unvanını alıyor. Büyük Hakan denmiyor. Birisi sultan oluyor, o sultanın emrinde melikler, diğer şehzade üyeleri melik sıfatıyla, melik üniformasıyla belli bölgelere gönderiliyorlar. mesela şeyin Çağrı Bey'in oğlu vardı. Çağrı Bey'in oğlu Kavurt. Bir adı da Davut'tur. Davut Kavurt şeye Kirman bölgesine, İran'ın Kirman bölgesine gönderildi. Kirman Şahlar Devleti'ni şey kurdu. Kirman Selçukluları Devleti'ni Emir Melik Kavurt kurmuş oldu. Yine hanedan üyesinden Alparslan mesela hanedan üyesiydi. Çağrı Bey'in oğluydu. Babasıyla birlikte, Çağrı Bey'le birlikte bunlar Merv'e gönderildiler. Merv bölgesinde bir meliklik ihdas ettiler. Sonra Musa Yabgu vardı. Şeyin amcasıydı. Toru Bey'in amcası. Herat'a gönderildi. Herat ve çevresi ona verildi. Bunun gibi daha birçok şehzadeler muhtelif bölgelere gönderiliyorlar. Bu şu anda böyle isimlerini tek tek sayarsam bazı yanlışlar yapmış olabilirim. Ama belli başlı şeyler bunlardı. Ha, birisi daha var. O zaman bu şeyden dönen hani Gazneli Mahmut zamanında Kalincar Kalesi'nde hapsedilmiş olan şehzadeler vardı. Onlar arasında Kutalmış Süleyman da vardı. Hmm. Kutalmış vardı. Süleyman değil de Kutalmış Süleyman'ın babası babası neydi? Kutalmış, evet. Kutalmış oradan geldi. Yani şeyin oğlu, Aslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış oradan geldi. Ona da İsfahan bölgesi verildi. Oraya, o bölgeye de Rak-ı Acem derlerdi. Rak-ı Acem bölgesi de ona tevdi edildi. Hatta yine şeyin Çağrı Bey'in bir başka oğlu vardı. Yakuti. Yakuti Azerbaycan'a gönderildi. Azerbaycan ona verildi. Bakın görüyorsunuz hanedan üyeleri her birisi bir bölgenin şeyi oluyor. İbrahim Hinal var. İbrahim Hinal şeyin üvey kardeşi. Tuğrul Bey'in üvey kardeşi. Ana bir baba ayrı kardeşi. O mesela şeye gönderildi. Kuzey Mezopotamya'ya gönderildi. Bunun gibi daha birçok
Azerbaycan'a giden. Evet. O ölürse yerine kim geçiyor?
Onun oğlu. Tamam.
Bir de bu Selçuk ismi, Selçuklu ismi nereden geliyor?
Evet, Selçuk, onun üzerinde ihtilaf var. Diyorlar ki bu Selçuk'tan geliyor.
Ha, Selçuk.
Gürsu yani. Evet. Gürsu demektir bu. Selçuk yani Gürsu. Oradan geliyor deniliyor. Ama bunun üzerinde karar kılınmış değil. Çünkü orada sel kelimesi Arapçadır. Seyilden geliyor.
Seyilden, evet.
O dönemde Arapçadan bu kelimenin daha Türkçe'ye girmemiş olduğu bir dönemdir diyorlar. Dolayısıyla bunun başka bir anlam ifade ediyor olabilir ama en akla uygun olanı Selçuk, Gürsu anlamında.
Yani orada herhangi birisinin ismi değil bu.
Selçuk. Yok. Selçuk Bey'in adı.
Tamam işte.
Evet.
Yani onun oradan, onun adından geliyor yani.
Evet şey. Yani tabii tabii. Yok, devletin Selçuk adı oradan geliyor. Doğru. Evet, şimdi Tuğrul Bey Nişabur'da oturduğu bütün bu meliklerin başı olarak şeyde Nişabur'u kendisine başkent edindi ve burada karargahını kurdu. Ve kaynaklar diyorlar ki birçok kaynaklar bunu söylüyor. Özellikle Beyhaki de bunu belirtir. Diyor, devleti inşa edince bir takım devlet memurlarına ihtiyaç duydu. Özellikle de bunu belirtiyorlar. Diyorlar, kitabet ve inşa ilminde çok mahir olan, kitabet ve inşa yani yazışmaları yapacak ve muhasebe tutacak, devletin muhasebesini yapacak olan bir mahir, ehliyetli bir kişiye ihtiyaç duydu şey Tuğrul Bey. O kişi olarak da diyor kendisine Ebu Nasr el-Künduri tavsiye edildi. Hmm. Bu da Harezm civarında. Kündür zaten o bölgede bir yerdir. Harezm bölgesinden gelmedir. Harezm bölgesinden gelme olduğunu şunun için tasvir ediyorum. O bölge Mutezile'nin yoğun olarak yaşandığı bir bölgeydi.
İlmin.
Evet. Pozitif ilimlerin, efendim, matematik ilminin, matematik de o pozitif ilimlerin içindedir. Bu ilimlerin, hayat ilminin mümessilleri olan kişiler bu bölgede daha yoğun idiler. Dolayısıyla Harezm'in birisi, ben öyle tahmin ediyorum, benim tahminim olarak kabul edin bunu. Ben diyorum büyük bir ihtimalle bu danışment Ali Taylu Künduri'nin adını şeye verdi. Tuğrul Bey'e verdi ve Tuğrul Bey onun tavsiyesi üzerine Künduri'yi getirdi. Kendisine önce danışman yaptı, sonra da kendisine vezir yaptı bunu. Selçukluların ilk veziri işte bu Künduri'dir. Amidül Mülk, ona öyle bir ünvan da verildi. Amidül Mülk, Ebu Nasr el-Künduri.
İktidarın direği yani.
Direği, evet. Bu Künduri Mu'tezile mezhepliydi. Az önce de dedim. Mu'tezile mezhepliydi. Mu'tezile mezhepli olmasından dolayı Künduri'nin şeylere karşı, özellikle Eş'arilere karşı bir hıncı vardı. Niye bu hıncı olacak? Çünkü geçmişte Abbasiler zamanında Eş'arilerle Mu'tezile arasında büyük bir mücadele baş gösterdi. Hatta İmam Eş'ari o Mu'tezile mektebinden yetişmiş bir adamdı. Mu'tezile mektebinden yetişmiş olmasına rağmen nedir? İrade-i cüz'iye teorisini icat ederek, irade-i cüz'iye teorisini ortaya atarak kader, bu irade-i cüz'iye teorisiyle şeylere karşı, üstadlarına karşı, hocalarına karşı mücadeleye girişti. Tabii İmam Eş'ari'yi devlet de, Abbasi devleti de destek verdi ona. Sadece şeyler değil, sadece iktidar değil, aynı zamanda o dönemin sufi zümreleri de ona destek çıktılar. Çünkü sufiler Mu'tezile mezhebinden hoşnut değillerdi. Çünkü Mu'tezile mezhebinden olan insanlar biraz despottular. Onu kabul etmek lazım. Yani zorbacıydılar. Onların mezhebinde olmayan insanlara işkence yaparlardı. Mu'teziler. Çünkü o dönemde Abbasilerin o ilk dönemlerinde Harun Reşit ve Harun Reşid'in oğulları zamanında Abbasi devletinin resmi mezhebi Mu'tezile idi.
Evet.
Dolayısıyla bu dönemlerde Mu'tezile mezhebinden olan kişiler Abbasi devletinin yüksek kademelerine tayin ediliyorlar. Kadılıklara tayin ediliyorlar. Böyle devletin muhasebe işlerinin yönetildiği bürolara onlar tayin ediliyorlar. Böyle olunca da Mu'tezile mezhebinden olanlar devlet yetkilerini kullanarak şeylere, kendilerinden olmayan insanlara izah cefa ederlerdi. Hatta çok meşhurdur Ahmed İbn Hanbel, adamcağız 80 yaşında olduğu halde onu kırbaçlatmışlar. Böyle bir uygulamaları vardı. İşte bundan dolayı İmam Eş'ari ortaya çıkınca şeyden, Mu'tezile'den rahatsızlık duymuş olanlar ve bunlar arasında bir de sufiler var tabi. O sufiler de Eş'ariye destek verdiler. Abbasi yetkililer de, Abbasi devlet adamları da bunlara destek verince, Eş'arilere destek verince bu sefer devlet, yani Abbasi devleti Mu'tezile takibatına başladı. Bakın bir dönemde Mu'tezile mezhebi devletin resmi mezhebi iken ondan sonraki dönemde, ki bu 4. Hicri asrının başlarına geliyor. 4. Hicri asrının başlarında bu sefer devlet Mu'tezile mezhebi üyelerini takibe alıyor. Tabi bu takip esnasında Mu'teziller göçüyorlar. Uzak yerlere göçüyorlar. Merkezden uzak yerlere göçüyorlar. Genel olarak da Mu'tezile mezhebinden olanlar bu Harezm bölgesine çekiliyor.
Selçuklulara doğru gidiyorlar.
Evet. Uç bölgelere gidiyorlar. Ya Harezm bölgelerine geliyorlar veya Kafkasya'ya gidiyorlar. Onun için o bölgelerde de Mu'tezile mezhebi neşvinema buluyor.
Yemen'e de giden var mı?
Muhtemelen vardır.
Çünkü orada da bir şey var.
Evet.
Peki bir de şey, tabii Mu'tezile Eş'ariyi sabitlemek için de Nizamiye medreseleri kuruluyor değil mi?
O ondan sonra. Daha sonra.
Evet. Bir de Osmanlı'nın sonuna kadar hakim olan mezhep Eş'ari.
Eş'ari, evet, doğru.
Şey değil.
Selçuklularda.
Her ne kadar sözde Maturidi deniyorsa da fiilen, evet, Eş'ari.
Yok, Eş'ari.
Bu Eş'ari'nin, tamam, farkına kısaca temas edebilir misin?
Mu'tezile Eş'ari farkı.
Neden yani, evet, Eş'ari de Mu'tezile değil?
Eşarilerin en mümeyyiz vasfı, diyorlar bir külli irade var, bu Allah'ın iradesidir. Bir de cüz'i irade var, insanın iradesidir. İnsanın küçücük bir iradesi var. Cenab-ı Allah insanı yaratırken insana küçücük bir irade vermiş. O iradesiyle insan bir takım işler yapar. Allah'a karşı sorumluluğu da o iradesinden kaynaklanır. O irade, Cenab-ı Allah ona böyle küçücük bir irade vermiş olmasından dolayı insan o iradesini kullanmakla, iyi yönde kullanmakla Cenab-ı Allah karşısında sorumluluğu vardır. İşte Mu'tezile bunu kabul etmez. Mu'tezile diyor ki insanın hür bir iradesi var. İnsan o hür iradesiyle istediği şeyi yapar. İstediği şekilde hareket edebilir. Bunda şey yoktur. Başka bir iradenin burada şey yoktu. Hatta Cenab-ı Allah karışmaz da ona.
Cenab-ı Allah karışmaz. Onlar biraz evet. O tarafa aşırı gidiyor. Bunlar bu tarafa evet. Aşırı gidiyor. Aslında öyle gözüküyor ki Eş'ari yönetimin istediği tipte bir akide evet. Şey yapıyor.
Evet.
Yani yöneticiler haksızlık yanlış yaparlarsa suç Cenab-ı Fatırı Allah'a çıkarılıyor. Evet. Başarılı elde ederlerse kendilerine çıkarılıyor. Bir kadercilik.
Evet. Evet.
Kadercilik
kadermeye yakın bir şey. Doğru.
Evet. Kadercilik. Eş'ariler her ne kadar kadercilik değilmiş gibi gözükse bile aslında evet. Kaderciliğin bir, değişik evet. Bir şekli. Evet.
Perdenin gerisinde bir kadercilik,
kadercilik var. Evet. Evet, dolayısıyla artık ondan sonra evet. Müslümanların bir başarı göstermesi hemen hemen evet. imkansız.
İşte Künduri, Turul Bey'in yanında Turul Bey'e vezir olunca Künduri şeylere karşı savaş başlattı. Eş'arilere karşı savaş başlattı. O Abbasiler zamanında Eş'ari Mu'tezile savaşı bu sefer Selçuklular zamanında yeniden gündeme gelmiş. Ve bayağı kıyasıya bir mücadele meydana geldi. Ve Künduri tabi yetkisini kullanarak o bölgede, Horasan bölgesinde Eş'ariler çoktu. O Horasan bölgesindeki Eş'arileri tutuklatmaya başladı. Cezalandırdı. Hatta Kuşeyri, meşhur Kuşeyri, Sufi olan Kuşeyri var ya, Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri galiba. Kuşeyri mesela tutuklandı. Hapse atıldı. Ondan sonra Gazali'nin de hocası olan İmam-ül Harameyn korkusundan nedir? Künduri'nin korkusundan bölgeyi bıraktı, kaçtı gitti şeye. Mekke Medine'ye kaçtı. Onun için ona İmam-ül Harameyn demişler. İki haremde imamlık yapmış. Onun için ona o adı vermiş. Kaçtı şeyin korkusundan kaçtı. Künduri'nin korkusundan kaçtı. Ondan sonra İmam İsferayini, tutuklananlardan birisi de İmam İsferayini'dir. Bunlar böyle deve dişi gibi adamlardır. Bunlar gibi daha birçok insanlar takibata uğradılar. Künduri tarafından takibata uğruyorlardı. Bu takibatlar sırasında Kuşeyri bir kitap yazıyor. O kitabın adı şöyle. Diyor ki şikayetu ehli sünne mana lehum minel mihne. Ehli sünnetin uğramış oldukları sıkıntı. Bu sıkıntıdan bahsediyor. Künduri'nin onlara vermiş olduğu sıkıntıdan bahseden bir şey yaptı, bir eser yazdı. Bu eseri yazmakla da kalmadı. Bu eserle birlikte bir grup Eş'ari mezhebi ulema Tuğrul Bey'e mektuplar yazarak Tuğrul Bey'le görüşme talebinde bulundular. Ve Tuğrul Bey bunları huzuruna kabul etti. İlim adamları Tuğrul Bey'in huzuruna çıktıkları zaman maruzatlarını Tuğrul Bey'e bıraktılar. Yalnız şunu söyleyeyim, burada daha iyi iş olsun. Künduri camilerde, bakın buna dikkat buyurun. Künduri camilerde İmam Eş'ari'ye lanet edilmesini de şart koştu. Selçuklu idaresinde bulunan camilerde, cami minberlerinde İmam Eş'ari lanetleniyordu. Tabii bu ulemanın Tuğrul Bey'le görüşmelerinde İmam Eş'ari'ye yapılan bu şeyin kaldırılmasını sultandan istediler. Vaka sultan onların dediklerini kabul etti. O lanetlenmeyi kaldırdı. Fakat bunun yanında Sultan Tuğrul Bey'in bu ulemaya karşı Mu'tezile mezhebini savunduğu görülüyor. Çok enteresandır. Bu savunmanın safahatını En-Nücum-u Zahire adlı kitap bize naklediyor. Dolayısıyla orada Tuğrul Bey Eş'ari'nin, aynen bu ifadeyi kullanıyor, Eş'ari'nin Mu'tezile ilim adamlarına karşı başlatmış olduğu mücadelede haksız olduğunu, haddini aştığını, Eş'ari'nin, İmam Eş'ari'nin haddini aştığını ifade ediyor burada. Şimdi burada ben bir şey yazdım, bir şeye uğradım. Genellikle bizim tarihçiler, Türk tarihini, Selçuklu tarihini yazanlar, Selçuklu prenslerinin, Selçuklu devlet adamlarının, özellikle hanedan üyelerinin bilgi durumları nedir? Bu konuda hiçbir şey yazmadılar. En büyük tarihçilerimizi de dahil olmak üzere söylüyorum. Selçuklu prensleri hakkında hiçbir şey söylememişler. Evet, onların siyasi olaylarından bahsediyorlar. Şöyle vurdu, şöyle kovaladı, şöyle devleti kurdu, bunlardan bahsediyorlar. Ama bunların bilgi düzeyi neydi? Bunların eğitim seviyeleri neydi? Bu konularda hiçbir şey yazmış değillerdi. Bu meseleyi ilk defa ben ele aldım. Tuğrul Bey'in, Alparslan'ın, diğer prenslerin bilgilenmeleri ne şekildedir? İşte ben bunları devşirmek suretiyle bunların bilgi düzeylerini bir ölçüde keşfetmeye çalıştım. Şimdi Tuğrul Bey'in buradaki şeyi, ilim adamlarına karşı Mu'tezile mezhebini savunuyor. Hem de bilgili bir şekilde savunuyor. Burada Tuğrul Bey'in iyi bir eğitimden geçtiği, iyi bir Mu'tezile ekolunun prensiplerini çok iyi öğrendiğini görüyoruz. Peki bu bilgiyi nereden aldı? Ha, o nereden aldı? Zaten şeylerde kayıtlıdır. Kaynaklarda kayıtlıdır. Danışment Ali Taylu'dan bahsederlerken diyorlar ki Danışment Ali Taylu Selçuklu prenslerinin muallimiydi diyor. Selçuklu prensleri bu Danışment Ali Taylu'nun şeyinde yetişiyorlardı. Onun rahle-i tedrisinden geçiyorlardı. Bunu zaten kaynaklar söylüyor. Birçok kaynak, bir tane değil, birçok kaynaklar bunu söylüyorlar. Dolayısıyla ben şeyin üzerinde yoğunlaştım bu sefer. Danışment Ali Taylu'nun üzerinde yoğunlaştım.
O nasıl yetişmiş?
Evet. Danışment Ali Taylu'yu incelediğimiz zaman da Danışment Ali Taylu'nun da bir Mu'tezile şeyhi olduğu, bir Mu'tezile bilim adamı, Mu'tezile mezhebinden bir ilim adamı, bir fikir adamı olduğu anlaşılıyor. Ve onun rahle-i tedrisinde yetişen diğer şehzadeler de Mu'tezile mezhebindendirler. Mesela şey onun damadı, Kutalmış, Danışment Ali Taylu'nun damadıdır. Bakın bu Danışment Ali Taylu, Selçuklu hanedanına kız vererek onlarla akraba olmuş. Kız alarak da, oğlu Melik Ahmet Gazi de Selçuklu hanedanından bir hanımla evliydi. Dolayısıyla devlete ortak olmasının sebebi de budur. Çünkü hanedan üyesinin içinde olan bir adamdır. Bu Ali Taylu'nun o dönemde bir Türkmen olarak, danışman ve Türkmen de diyorlar, ona bazı yerlerde öyle geçiyor adı, Türkmen danışman diyorlar. Bu danışman ve Türkmen Mu'tezile mektebinde yetişmiş, o devrin güçlü bir fikir adamı, ilim adamıydı. Ve Selçuklu hanedan üyelerini de burada yetiştirmiş. Tabii onun damadı, az önce dedim, damadı Kutalmış. İsfahan'a gönderildiği zaman, İsfahan bölgesi onun idaresine verildiği zaman bu Danışment Ali Taylu'nun da İsfahan'a gittiği anlaşılıyor. Aslında Danışment Buhari'ydi. Buharalı bir bilge kişiydi. Fakat daha sonra onun İsfahan'a yerleştiği anlaşılıyor. Tabii daha sonra da bu Danışment Ali Taylu'nun oğulları da Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da bir devlet kurdular. Danışmend oğulları devleti onların kurduğu bir devlettir. Danışmend oğulları devleti nerededir? Anadolu'da, Kuzey Anadolu tamamen onların şeyidir. Bu bölgeyi zaten onlar fethettiler. Kastamonu'dan tutun ta şeye kadar, Malatya'ya kadar bu bölgeler onlar tarafından fethedildi. Dolayısıyla devletlerini de bu bölgede kurmuş oldular.
Niksar başkenti.
Niksar tabii ilk başkentleri Niksar'dır.
Tokat'ın evet.
Evet. Daha sonraki şeylerde belki bu danışman oğulları.
Orada bir de kütüphane varmış Niksar'ın.
Tabii tepede. Adrese var. Orada bir medrese vardı.
Kütüphanede bahsediyorlar. Kütüphane.
Tabii medresenin kütüphanesi vardı. O kütüphaneden çıkmış bir iki tane eseri de ben biliyorum. Mesela Danışmentlerin çok önemli bir komutanı var. Kastamonu bölgesinin fatihi Emir Karaarslan. Emir Karaarslan'ın el yazısını da ben buldum. Kayseri Kütüphanesi'nde 625 numaralı kitap.
Maşallah.
Onun üzerinde şeyin imzası var. Emir Karatekin'in imzası var. Evet. Benim bir özelliğimdi. Ben el yazması eserler üzerine çalışırım. Onları şöyle bir elden geçiririm. Evet. Ne diyorum? Şeyden bahsediyordum. Ali Taylu'dan bahsediyorum. İşte Ali Taylu'nun oğulları Selçuklu Devleti'nin hizmetinde çok önemli işler başarmış olan bir ailedir. Evet, biz gelelim şeye. Gene Horasan bölgesine gelelim. Tuğrul Bey burada Künduri ile birlikte devleti yönetirlerken Künduri aleyhinde şeyler fazlalaştı. Şikayetler çoğaldı. Bu şikayetler halifeye de ulaştı. Abbasi halifesine de ulaştı. Tabi şikayetler Abbasi halifesine de ulaşınca halife bir diplomat, bir elçi Tuğrul Bey'e gönderdi. O elçi de Eş'ari mezhebinden olan, Şafii'yül mezheb olan Maverdi'dir. Meşhur Maverdi diplomat olarak Tuğrul Bey'e gönderildi. Ve Maverdi bir defa da değil, iki ayrı zamanda iki defa Tuğrul Bey'le görüşmeler yapıyor.
Ahkam-ı Sultaniye.
Evet, Ahkam-ı Sultaniye'nin sahibi. Bu görüşmelerde öyle anlaşılıyor ki o dönemde zaten Abbasi halifeler el-kaim bi emrillah kendisi de eşariydi ve eşari mezhebini teşvik ediyordu, himaye ediyordu. Öyle anlaşılıyor ki eşarilere karşı yürütülen mücadelenin durdurulması için şeyde talepte bulunuyor. Tuğrul Bey'den talepte bulunuyor. Maverdi'nin Tuğrul Bey'e gidişinin en önemli sebebi buydu. Bir önemli sebep daha var. Bu sırada Oğuzlar tabi Horasan Selçukluların idaresine girince o zaman kuzeyden gelen, o Türk illerinden gelen göçebe Türkler davar sürüleriyle, hayvan sürüleriyle büyük kalabalıklar halinde İran yaylasına yayılmaya başladılar. Ta Azerbaycan'ın Bizans hududuna kadar bu Van Gölü şuralar Bizans hududu sayılıyor o dönemde. Ta buralara kadar olan bölgelere sürüleriyle birlikte dökülüp gelmeye başladılar. Tabi bunlar bu bölgelere geldiği zaman buralardaki Müslümanları taciz ediyorlar. Çünkü Müslüman köyler var, yerleşim bölgeler var, oralarda otlakları istila ediyorlar. Bunlar da o dönemde bir sıkıntı yaratıyor. İşte halifenin Tuğrul Bey'den istediği ikinci bir şey de bu Türkmenlere belli güzergah verilsin. Bunlar halkı, Müslüman halkı taciz etmesinler diye. Galiba halifenin Maverdi'nin bu diplomasi girişimleri olumlu bir takım neticeler yaratmış oldu. Evvela eşariler üzerindeki o takibat şeyi ortadan kaldırılmış oldu. Nitekim bu baskıların sonucundadır ki Tuğrul Bey ömrünün sonlarında şeyi de azletti. Künduri'yi de görevden aldı. Künduri'yi görevden aldı. Yerine Nizamül Mülk İran kökenli olan, bakın öbürü Harezm kökenliydi. Künduri Harezm kökenlidir. Şimdi İran kökenli olan bir şahsiyet vezirlik makamına gelmiş oluyor. Tuğrul Bey'in son günleriydi bu. Ondan sonra ikinci problem olan konu bu halkın İran'da bulunan, Kuzey Mezopotamya'da bulunan, hatta Azerbaycan'da bulunan halkın bu göçebe Türkmenler tarafından rahatsız edilmemeleri hususuydu. Bu hususta da Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu prensleri, yöneticileri Türkmenlerin, bu dökülüp gelen Türkmenlerin belli güzergahlardan geçerek küffar diyarına gitmeleri sağlanıyor. O günkü tabirdir. Bunlara diyor belli güzergahlar verelim. Küffar bunlar diyarına küffar gitsin. Diyarına gitsinler. Küffar diyarından maksat da Anadolu'dur.
Şey, Bizans.
Bizans topraklarıdır. Ve gerçekten bu çok olumlu neticeler de doğuruyor. Anadolu'nun fethi, daha sonra göreceğiz, Anadolu'nun fethinin dinamiklerinden birisi işte bu hadisedir.
Ha tabi gelenler Müslüman değil.
Tabi. Yani. Yok, Türkmenler Müslümandı.
Öyle mi? Anadolu'ya
Müslüman oluyor.
Anadolu'ya geçer.
Bunlara Türkmen diyorlar. Türkmen denmelerinin sebebi de Türkiye imandan geliyor.
Ha.
Müslüman olan Türkler demektir. Bunu açıklamadım. Başta açıklamam lazımdı. Türkiye iman. Türkiye iman kelimesi artık dilimizde olmuş Türkmen. O dönemde Müslüman olan Türkmenlere Türkmen diyorlardı. Oğuzlara, daha doğrusu Müslüman olan Oğuzlara Türkmen diyorlardı. Müslümanlaşmış Türk. Hatta bu Müslüman olan Türkmenler, Oğuzlar, Müslüman olmayan Oğuzlarla da savaşlara katılıyorlardı. Hatta Selçuk Bey bize kendisi, Selçuk Bey Müslüman olan Türkleri cende geldikten sonra Müslüman olan Türkleri organize ediyor ve Müslüman olmayan Oğuzlarla savaşlara katılıyor. Onların Müslümanlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Evet. İşte bu Oğuzlar bu şekilde organize edilerek bunlar belli güzergahlardan şeye gidiyorlar. Anadolu'ya dökülüp geliyorlar. Tabi Anadolu'ya geldikleri zaman da bakın dikkat ederseniz Anadolu'nun şu güney, Doğu Anadolu ve Van Gölü'nün kuzeyinden gidiyorlar şeye. Güneyden gelen Mezopotamya'nın, Kuzey Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yapan bu şeyler Mervanilerin toprağından geçiyor. Mervaniler merkezi Diyarbakır olan bir Kürdiyül asıl olan bir devlettir. Kürtlerin devletidir. Abbasi devletine bağlıdır. Abbasilere bağlı bir meliklik.
Müslüman değil mi hocam?
Tabii Müslümandır. O dönemde bunların başında da Ebu Nasr el-Maverdi Mervani. Ebu Nasr el-Ahmed el-Mervani başlarında bulunuyor. Tabii bu gelen Türkmenler onun topraklarından, onun ülkesinden geçiyorlar, geçmek ihtiyacı duyuyorlar. Tabii burada onlara zarar veriyorlar. Onun için bu Mervani, Ahmed el-Mervani Tuğrul Bey'e bir mesaj gönderiyor. Tuğrul Bey'e gönderdiği mesajda diyor ki senin insanların, senin halkın benim ülkeme dökülüp geldiler, benim halkımı mütezarrır ediyorlar. Benim halkıma zarar veriyorlar. Tarlaları, ekinleri, otlakları işgal ediyorlar diye Tuğrul Bey'e şikayette bulunuyor. Tuğrul Bey de ona yazdığı cevabi mektupta Tuğrul Bey de ona diyor ki diyor bunlar çok fazladır. Yani bu Türkmenler çok kalabalıktır. Bunları ben durduramayacağım gibi sen de durduramazsın diyor. Bak çok önemli bir şey diyor. Bunları ben durduramayacağım gibi sen de durduramazsın. Eğer iyi bir devlet adamıysan bunlara belli bir güzergah ver, bunlar küfar diyarına geçsinler. İşte bu siyaset uygulanıyor. Sürekli olarak Türkmenlerin Anadolu'ya, Bizans topraklarına girmeleri sağlanmaya çalışıyor.
İslamlaşıyor öylece yavaş
evet,
yavaş.
Evet, tabii. Yoruldum doğrusu. Vallahi.
Yeter hocam o zaman. O zaman Anadolu'nun İslamlaşması yarın değil mi?
Evet, Anadolu'ya geliyoruz artık yavaş yavaş.
Bir de ben şeyi merak ediyorum yani bu... Yarın akşam saat 19'da mıydı?
Ha. 19'da mıdır? Evet.
Tamam. Tamam işte yarın akşam saat 19'da duyuralım da o zaman. Şey yapalım. O zaman ben şimdi şunu hep öteden beri merak ediyorum. Bir cevabını da bulamıyorum. Ya bu Aleviler, Alevilik nereden ortaya çıkıyor? Yani yarın belki anlatırsınız da yani soru olarak ortaya atıyorum. Şu anda cevabını istemiyorum. Evet. İsteyerek değil. Çünkü mesela bu Alevi dediklerimiz her bir bölgede bir farklı inanç sahibi kendisini Alevi evet. diyor. Aslında bir Alevilik diye ortak bir şey
evet,
yok.
Evet, doğru.
Ortak bir Alevilik yok. Hatta aynı köyün mahalleleri bile birbirinden farklı doğru. oluyor.
Evet.
O zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani sanki hani o şeyin o Anadolu'daki Müslümanların uyguladıkları politika var. Ya Yahudi Hristiyan olacaksın ya da Müslüman olacaksın evet. yaşamak için. Şimdi Aleviler de bu arada bir geçiş şeyi. Evet. Yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi onlara da muamele yapılıyor. Çünkü Hak Muhammed Ali diyerek bir üçlü tanrı inancı evet. ortaya koyuyorlar. Acaba diyorum o zamanki Anadolu'daki farklı inanç sahibi insanların kendilerini ifade etmek için yeni devlete karşı şeylerini, can güvenliğini sağlamak için oluşturdukları bir kavram mı?
Evet. Tabii Aleviliğin Anadolu'da zuhuru Selçuklular zamanında değil. Onlar gerçi kendilerini Selçuklular dönemine nispet ederler ama o nispet ettikleri adamlar bile Alevi değiller. Mesela Ahmet Yesevi'ye nispet ederler. Ahmet Yesevi Şii değil. Şeyli, gayet Şeyli sağlam bir Sünnidir de. Ondan sonra kendilerini Hacı Bektaş'a nispet ederler. Hacı Bektaş katiyen Alevi veya Şii değil, Sünnidir ve Eş'ariyül mezheptir. Dolayısıyla Aleviliğin Anadolu'daki zuhuru Osmanlıların bidayetiyle başlar.
Yani bir kimlik evet. oluşturma evet, ihtiyacından evet. kaynaklanmış gibi evet. gözüküyor. Yani sanki böyle bir Alevilik diye bir şemsiye oluşturmuşlar. Evet. İçinde eski evet. kimliklerini evet. devam ettirmişler. Evet. Böyle gözüküyor.
O İrani yani. Kültür şeyler var, tesirler evet. var üstlerine.
O gelen Türkler, o akınlardaki Türk nüfusu, Türk halkı ne derece İslam'ı özümsemiş?
Yani bunlar olarak... tabii onda çok haklısın. Tabii bir insan Müslüman olduğu zaman hemen bütün eski dinlerine ait, eski geleneklerine ait her şeyi bir anda terk etmiyor. Bu Araplarda da böyle oldu, İran'da da böyle oldu, Türklerde de böyledir. O geleneklerini, şamani gelenekleri, şamanistler ise şamani geleneklerini bir süre muhafaza ediyorlar. Ve Anadolu'da bunlar hala yaşıyor. Bakın bir takım şamani gelenekler Anadolu insanı hiç farkında olmadan bunları uyguluyor. Anadolu köylerinde biliyorsun yatırlar var.
Var evet.
Bakın o yatırların etrafında bir takım seremoniler uygulanır. O seremonilerin çoğu şamanidir.
Hep de onlara baba derler mesela. Tabii baba, baba kelimesi evet. İslami
tabii,
değil.
Evet.
Peki Alevilerin birbirlerine yani insana secde etmelerinin kökeninde ne var? Birbirlerine secde ediyor.
Evet. O inhana derler ona. İnhidada bulunurlar. O aşırı bir sevginin şeyi tabi bu ta imamlara gider dayanır. Hatta bir ölçüde Aliullahiler var. O da Alevilerin bir taifesidir. Levan Türkiye'de bunlar yoklar pek. Fakat İran'da fiilen mevcutlar. Aliullahi.
Ali Allah'tır diyenler.
Yani. Hazreti Ali'yi ilah olarak kabul eden insanlar var. Aleviler var.
İsa Allah'tır diye Hristiyanlar
ya, yani. Evet, aynen onlara benziyor yani. Hristiyanlığın belki hatta etkisiyle, belki onlardan büyük ölçüde onların tesiri altında oluşmuş bir Alevilik şeyi var. Motifi var.
Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar ama o tipteki Aleviler Allah Ali'nin bedeninde dünyaya...
Yok aynı şeyi şeyde söylüyor, Hristiyanlar da söylüyor, benzer ifadeler kullanıyorlar. Yani İsa %100 Allah'tır da diyorlar. %100 insandır da diyorlar. Hepsini söylüyorlar yani. Tanrı'nın bedenleşmiş şeklidir de diyorlar.
Hatta İran'da bir Hristiyan grubu vardı İslam'dan önceki dönemlerde. İran'ın özellikle o Medain bölgeleri, Medain'in bir mahallesi, geçen dersimde anlattım. Medain'in bir mahallesinde Hristiyanlar otururlardı. O Medain'in mahallesinde oturan Hristiyanlar Hazreti İsa'nın asliyeti itibariyle beşer olduğunu fakat Allah ona hulul etmek suretiyle Allahlaştığını. Bakın bu da Mecusiliğin Hristiyanlığa adaptasyonu.
Adaptasyon evet.
Çok enteresan bunlar. Bu meseleler.
Ya hocam bu şeyler bozuk inançlar bulaşıcı hastalık gibi.
Tabii,
hemen evet. çabucak evet. geçiyor.
Yani bu şeylerden kurtulmanın tek yolu bilgidir. İnsanlar bilgisiz oldukları zaman her sapık şeye görüşleri açık oluyor.
Ben yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Hamidullah'ın bir kitabından okudum gibime geliyor. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Zerdüşt'ün de peygamber olduğunu.
Tabii doğrudur. Onu ben söylüyorum onu. O doğrudur. Zerdüşt bir peygamberdir.
Olması gayet normal.
Evet.
Yani şey, hak
peygamber. Evet, evet. Tabii. Peygamberdir ama onun getirdiği kitap çok muharref, son derece muharref bir kitaptır.
Ama yine de içerisinde yani işte şeyler var. Yani.
Şeyler var. En azından bir bölümü var onun. Bir bölümü gayet şeydir. Zerdüşt'ün koyduğu şekilde günümüze gelmiş.
Fatiha'ya benzer ifadeler
Gata,
var mesela.
Gata denilen bir bölüm var.
Peki hocam, sağ ol, Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz.